Ayrım 14.
Pet dayı aynı odanın bir köşesindeki küçük bir yatakta yatıyor. Böylece anneannem onun geceleri zamanında eve gelip gelmediğini, yatağının yanında diz çöküp duasını edip etmediğini kontrol edebiliyor. Pet dayı küçükken kafa üstü düşmüş olabilir, okuma yazma bilmeyebilir. Epeyce bira içmiş de olabilir ama bunların hiçbiri her gece yatmadan dua etmemesi için bir mazeret olmuyor. Bir gün Pet dayı anneanneme kalacak bir yer arayan bir adamla tanıştığından söz ediyor. Adamın adı Bill Galvin. Yıkanabilmek için suyu olan ve günde iki öğün yemek veren bir oda arayan Bill Galvin kireç taşı ocaklarında çalışıyor. Üstü başı her zaman beyaz kireç tozu içinde ama bu kömür tozundan çok daha iyi. Anneannem odasını ona vermek üzere küçük odaya geçiyor. İsa'nın tablosunu alıp heykeli odadaki iki erkeği izlemesi için yerinde bırakıyor. Geçtiği küçük odada heykeli koyacak yer de yok zaten. Bill Galvin bir gün iş çıkışı evi görmeye geliyor. Ufak tefek, üstü başı bembeyaz, köpek gibi hırıltılar çıkaran bir adam. Anneanneme o heykeli odadan çıkarabilir misiniz diye soruyor. Çünkü Billy protestan. O odada uyku uyuyamayacağını söylüyor. Anneannem Pet dayının üstüne yürüyor. Eve bir protestan getireceğini nasıl söylemezsin? Ulu Tanrı, şimdi herkes dedikoduya başlayacak. Pet dayı Bill Galvin'in protestan olduğunu bilmediğini söylüyor. Hiç belli olmuyor ki, hele böyle üstü başı bembeyazken diyor. Herhangi bir katolikten hiçbir farkı yok. Hem zaten bir protestanın kireç taşı ocağında çalışacağı kimsenin aklına gelmez. Bill Galvin henüz kaybettiği karısının da katolik olduğunu ve evin duvarlarını İsa ve Meryem'in kalplerini gösteren resimlerle doldurmuş olduğunu anlatıyor. Kendisinin kutsal kalp resimlerine karşı olmadığını ancak bu resimlerin ona karısını hatırlatacağını ve acısını sürekli tazeleyeceğini söylüyor. Anneanne, bunu niye daha önce söylemedin diyor. Tamam, heykeli kendi odama alıp pencerenin pervazına koyarım. Böylece acını tazelememiş olursun. Anneannem her sabah Billy'nin yemeğini hazırlayıp ocağa götürüyor. Anneannem bu adam ne diye sabah giderken yemeğini kendi götürmüyor diye söyleniyor. Anneannem de sabahın köründe kalkıp da beyefendiye lahana ile domuz ayağı kaynatmamı mı bekliyorsun diye onu tersliyor. Annem okulların bir haftaya kadar kapanacağını söylüyor ve Frankie'ye haftada 6 beni verirsen Billy'nin yemeğini götürür diye bir öneri getiriyor. Ben her gün anneanneme gitmek istemiyorum. Bill Galvin'e yemek taşımak da istemiyorum. Ama annem 6 beni işimize yarar diyor. Eğer bu işi yapmazsan hiçbir şeye izin yok. Bütün gün evde oturacaksın. Arkadaşlarınla oyun oynamaya da gidemeyeceksin. Anneannem her gün yollarda oyalanmadan doğru ocağa git diye tembih ediyor. Bill Galvin yemeğini sıcak sıcak istiyor. Sokaklarda teneke kutulara filan tekme atıp ayakkabılarının burunlarını da eskitme. Sefer tasından nefis yemek kokuları geliyor. Domuz eti, lahana ve patates. İki büyük patates var. Yarım patates yesem anlamaz. Anneanneme şikayet de edemez. Zaten ağzından hırıltıdan başka bir ses çıkardığını duymuş değilim. Aslında patatesin tamamını yesem daha iyi çünkü yarım patates garibine gidebilir. Domuz etinden ve lahanadan da biraz tadabilirim. Hatta patateslerin ikisini birden yesem daha iyi. O zaman anneannemin hiç patates koymadığını düşünür. İkinci patates ağzımda adeta eriyor. Biraz daha lahana tatsam, bir dilim et daha. Derken sefer tasında pek bir şey kalmıyor. Bill Galvin iyice kuşkulanacak diyorum. Bari tamamını yiyip bitireyim. Sefer tası bomboş. Şimdi ne yapacağım? Anneannem beni öldürecek. Annem bir yıl boyunca beni eve kapatacak. Hiçbir şeye izin vermeyecek. Bill Galvin beni kireç taşı ocaklarına yakacak. Ona yolda üstüme bir köpek saldırdı diyebilirim. Sefer tasındakileri silip süpürdü. Beni yemeden kaçtığım için şanslıyım. Demek bu yüzden çenene bir lahana yaprağı yapışmış diyor Bill Galvin. Köpek ağzındaki lahanalarla yaladı seni herhalde. Derhal eve git ve anneannene bütün yemeğimi yediğini, benim de bu ocakta açlıktan öldüğümü söyle. Beni öldürür. Seni öldürmeden önce bana buraya adam gibi bir öğlen yemeği göndermesini söylersin. Geri geldiğinde ben seni öldürürüm. Şu kireç kuyusuna attığım mı annenin üzerine kapanıp ağlayacağı bir ceset bile kalmaz. Anneannem, ne diye sefer tasını geri getirdin diyor. O kendi getirirdi. Biraz daha yemek istiyor. Ne demek biraz daha yemek istiyor? Aklını mı kaçırdı o? Bu ocakta açlıktan ölüyorum dedi. Sen benimle alay mı ediyorsun? Bana adam gibi bir öğlen yemeği göndersin dedi. Gönderemem. Ben ona ancak bu kadar yemek gönderebilirim. Ama yemeği yoktu.
Nasıl yoktu?
Ben yedim.
Ne?
Çok açtım. Tadına bakayım dedim. Sonra dayanamadım.
Aziz İsa, Aziz Meryem.
Tepeme indirdiği yumruktan gözlerim yaşarıyor. Avaz avaz bağırıp mutfakta tepinmeye başlıyor. Beni rahibe, cizvit papazlarına, papaya götürüp cezalandıracağını söyleyerek tehdit ediyor. Bıçağı kapıp bana doğru sallayarak ekmeği kesiyor, soğuk patates ve yaban domuzlarından sandviç hazırlıyor. Bunları doğru Bilgelvin'e götürüyorsun. Eğer bu sandviçlere yan gözle bakarsan dirini üzerim. Anneme durumu anlatıyor ve ceza olarak 15 gün hiç para almadan Bilgelvin'e yemek götürmeme karar veriyorlar. Üstelik her gün sefer tasını da ben getireceğim. Bu da Bilgelvin'in karşısında oturup yemekleri midesine indirirken onu seyretmek zorunda kalacağım anlamına geliyor. Bilgelvin'in karşısındaki insanın da bir midesi olduğunu asla aklına getirmeyecek bir tip. Her gün boş sefer tasını geri getirdiğimde anneannem beni kutsal kalplerin önüne oturtuyor. Bir protestan olan Bilgelvin denen adama yaptıklarımdan dolayı bağışlanmam için dua ettiriyor. Annem sigara uğruna ölürüm diyor. Baban da öyle. Evde çay ya da ekmek olmayabilir ama annemle babam her zaman Wild Wolfman sigarasını alacak parayı bulurlar. Sabah çayla veya çay içtikleri zaman sigara da içmeleri şarttır. Bize sakın sigara içmeyin derler. Ciğerlerinizi mahveder, büyümenizi engeller. Ama ocağın karşısına oturup kendileri sigaralarını tüttürürler. Annem elinizde bir sigara göreyim der, kafanızı koparırım. Sigaranın dişlerimizi çürüteceğini söyler. Aslında yalan söylemedikleri görülüyor. İkisinin de dişleri sararıyor, sonra kararıyor ve sonunda da tek tek dökülüyor. Babam dişindeki kovukta kuşların yuva yapabileceğini söylüyor. Artık ağzında bir iki tane diş kalmış. Onları da çektirip takma diş yaptırmak için kliniğe başvuruyor. Yeni dişleriyle eve geldiğinde ağzı kulaklarında tıpkı Amerikalılara benziyor. Bize ateşin başında hayalet hikayeleri anlatırken alt dişlerini üst dudağına doğru itip burnuna değdirerek ödümüzü kopartıyor. Annemin dişleri de o kadar kötü ki Barrington's hastanesine gidip hepsini birden çektiriyor. Eve ağzında kanlar içinde bir mendille geliyor. O gece sabaha kadar ocağın karşısında sızlanıp duruyor. Tabii insan ağzından kanlar akarken uyursa bu olabilir. Şu kanıma bir dursun, ağzıma sigara koymayacağım. Ama o anda acısını hafifletmek için bir nefes çekmeye ihtiyacı var. Meleçi'yi Catelyn O'Connell'e gönderip 5 sigara istiyor. Perşembe günü babam işsizlik sigortasından parasını alana kadar dersin diyor. Catelyn'dan bu sigaraları koparacak biri varsa o da Meleçi. Annem onun bir karizması var diyor. Bana dönüyor. O upuzun suratın ve babana benzeyen acayip davranışlarınla seni göndermenin bir anlamı yok diyor. Kanıma durup diş etleri iyileşince annem takma dişlerini taktırmaya gidiyor. Yeni dişlere takılınca artık sigara içmeyeceğini söylüyor. Ama hiçbir zaman bunu yapmıyor. Yeni dişler vuruyor. Damakları yara içinde kalıyor ve Wolfman sigarasının dumanı onu rahatlatıyor. Ocağı yakabildiğimiz gecelerde annemle babam ocağın karşısında sigaralarını içiyorlar ve konuşurken ikisinin de dişlerinden takır tukur sesler geliyor. Çenelerini oynatarak dişlerini yerleştirmeye çalıştıkça daha beter sesler çıkıyor. Başlıyorlar dişçilere küfretmeye. Küfrederken dişleri daha çok takır diyor. Babamın düşüncesine göre bu takma dişler Dublinli zenginler için yapılmış ama ağızlarına uymayınca Limerickli yoksul insanlara takıyorlarmış. Onlar bunu aldırmaz çünkü nasıl olsa çiğnecek fazla bir şeyleri yok diye düşünmüşlerdir. Ama ne biçim diş olursa olsun insanın ağzında diş olduğuna şükretmesi gerek. Eğer ocağın karşısında geç saatlere kadar oturup çok konuşurlarsa vurmaya başlayan takma dişlerini çıkarmak zorunda kalıyorlar. Sonra suratları sarkmış bir halde ocağın karşısında oturmaya devam ediyorlar. Her gece yatarken mutfaktaki reçel kavanozlarına su doldurup dişlerini kavanozlara koyuyorlar. Meleççi neden böyle yaptıklarını öğrenmek istiyor. Babam temizlenmesi için diyor. Annem hayır diyor. Takma dişine yatarsan yerinden çıkıp boğulmana neden olur. İşte bu takma dişler yüzünden Meleçi Barrington's hastanesine kaldırılıyor ve ben ameliyata alınıyorum. Bir gece Meleçi fısıldayarak soruyor bana. Aşağı inip dişleri takıp takamayacağımıza bakmak ister misin? Dişler çok büyük, ağzımıza sokmakta zorlanıyoruz. Ama Meliçe inat ediyor. Babamın üst dişlerini zar zor ağzına sokuyor fakat bu kez çıkaramıyor. Dudakları iki yana doğru yayılmış, suratında kocaman bir sırıtma, öylece kala kalıyor. Filmlerdeki canavarlara benziyor ama komik. Ancak canı yarıyor, gözlerinden yaşlar akıyor. Ben daha beter gülüyorum. Derken babam uyanıyor. Siz ne yapıyorsunuz orada? Meliçe yukarı koşuyor. Üst kattan annemle babamın güldüklerini duyuyorum. Ama az sonra Meliçe'nin boğulacak gibi olduğunu fark ediyorlar. İkisi birden parmaklarını Meliçe'nin ağzına sokup dişleri çıkarmaya çalışıyorlar. Meliçe korkudan garip sesler çıkarıyor. Annem onu hastaneye götürmeliyiz diyor. Babam ben götürürüm diyor. Bana da gel diyor. Doktora bunun nasıl olduğunu anlatırsın. Bu da bu işin kabahatlisi olduğum anlamına geliyor. Babam Meliçe'yi sırtına almış sokaklarda koşuyor. Ben de onlara yetişmeye çalışıyorum. Meliçe'ye acıyorum. Babamın sırtından, yanaklarından yaşlar süzülerek bana bakıyor. Bir yandan da ağzında babamın dişleriyle gülüyor. Doktor endişelenmeyin diyor. Meliçe'nin ağzına yağ döküp dişleri saniyede çıkarıyor. Sonra bana dönüyor. Bunun niye ağzı bir karış açık böyle? O öyledir, ağzı açık dolaşır. Doktor gel bakayım diyor. Burnuma, boğazıma, kulaklarıma bakıyor. Bademcikleri var, bunların alınması gerek. Ne kadar erken ameliyat olursa o kadar iyi. Yoksa bu et parçalarıyla ileride iyice aptal suratlı bir şey olur. Ertesi gün Meliçe babamın takma dişlerini ağzına sokup çıkaramadığı için şekerlemelerle ödüllendiriliyor ve ben ağzımı kapalı tutabilmem için ameliyata giriyorum. Bir cumartesi sabahı annem çayını içtikten sonra hadi diyor dans edeceksin. Dans mı edeceğim niçin? Artık 7 yaşında oldun ve ilk sınavını geçtin. Seni Catherine Caddesi'nde Mrs. O'Connor'un dans okuluna götüreceğim ve İrlanda folk danslarını öğreneceksin. Her cumartesi dans dersine gideceksin. Artık Limerick sokaklarında aylak aylak dolaşmak yok. Bana yüzümü yıkamamı, kulaklarımı ve boynumu da ovarak burnumu iyice temizlememi söylüyor. Saçını tara, suratındaki o ifadeyi de değiştir. Ne ifadesi? Boş ver ne ifadesi olduğunu, değiştir işte. İlk sınav günü giydiğim çoraplarımla ayakkabılarımı giyiyorum. Annem yolda taşları ve boş kutuları tekmelemekten bu ayakkabıları da mahvettin diyor. St. Vincent de Paul Derneği'nin kapısında bunun için mi size çizme dileniyorum ben? Hadi bakalım hazırlan. Baban atalarının şarkılarını ne kadar erken öğrenirsen o kadar iyi diyor. Atalarım kim benim? Onu boş ver şimdi dans edeceksin. İrlanda için şarkı söyleyip dans edeceksem nasıl olup da İrlanda uğruna öleceğim? Bunu pek anlayamıyorum. Neden İrlanda uğruna şeker yiyip yüzmeye gitmiyoruz? Ya da okula gitmektense İrlanda uğruna evimizde oturmuyoruz? Ukalalık etme, kulağını çekerim. Sir Benson dans ediyor. Omuzlarından dizlerine kadar madalyaları var. İrlanda'nın her tarafında yarışmalar kazanmış ve turuncu renkli eteğiyle çok şık görünüyor. Annesi onunla gurur duyuyor. Bütün gazeteler Cyril Benson'dan bahsediyor. Annesine de iyi para getiriyordu diyor anne. Sokaklarda boş tenekeleri ve taşları tekmeleyip ayakkabılarını yırtmıyor. Annesi için dans edip para kazanıyor. Ne iyi çocuk. Bir havlu ıslatıp dirilerimi yüzene kadar suratımı siliyor. Havlu batıyor. Sonra havlunun bir ucunu kıvırıp kulaklarımı temizliyor. Öf, şu pisliğe bak. Burada patates yetiştirecek kadar kir var diyor. Saçlarım dikilmesin diye ıslatıp tarıyor. Bir yandan da vızıldanma diyor. Bu dans derslerine haftada 6 peni vereceğim. Bill Gelvin'in yemeğini taşıyarak bu parayı kazanabilirsin. Bakalım nasıl ödeyeceğiz. Ona anne çayını içip sigarını terlendireceğine beni dans derslerine göndermen gerekmez demeye çalışıyorum. Şuna bak bana akıl veriyor. Sigarayı bırakmak zorunda kalsam bile seni bu dans derslerine göndereceğim. Çocuklar annemin beni dans dersine götürdüğünü görürlerse rezil olacağım. Fred Astaire gibi Ginger Rogers'a dans edebilsen iyi de dans derslerinde Ginger Rogers yok ki. Ayrıca Fred Astaire gibi de sahnenin bir ucundan öbür ucuna atlayarak dans etmen için gereken figürleri de öğretmiyorlar. Dimdik çömelip kalkıyorsun, kollarını iki yana sarkıtıyorsun, hiç gülmeden bacaklarını tekme atar gibi savurup duruyorsun. Paketin ki İrlandalıların kıçlarına kazık sokulmuş gibi dans ettiklerini söylüyor ama bunu asla anneme söyleyemem, beni öldürür. Mrs. O'Connor'ın dersinde bir gramofon var. Kızlar ve erkekler gramofonda çalan İrlanda danslarına göre döne döne ayaklarıyla tekmeler atarak dans ediyorlar. Mrs. O'Connor şişko bir kadın. Gramofonu susturup dans figürlerini gösterirken çenesinden ayak bileklerine kadar vücudundaki bütün yağlar titriyor. Nasıl dans öğretmeni olduğunu aklım almıyor. Demek Frankie bu diyor anneme. Desenize bir dansçı daha yetişecek. Çocuklara dönüyor ve çocuklar biz burada dansçı yetiştiriyoruz değil mi diye soruyor. Evet Mrs. O'Connor, dansçı yetiştiriyoruz. Annem 6 penny veriyor. Ah evet, bir dakika Mrs. McCart. Masasına gidip zenci çocuk kafası şeklinde bir kutu getiriyor. Zenci çocuğun iri iri gözleri, kabarık saçları ve kocaman dudakları var. Mrs. O'Connor parayı ağzından içeri atmamı söylüyor. Elini hemen çek, ısırmasın diyor. Çocuklar gülümseyerek bizi izliyorlar. Parayı atıp hemen elimi geri çekiyorum ve hepsi gülmeye başlıyorlar. Zencinin elimi kapmasını istediklerinden eminim. Mrs. O'Connor da gülüyor ve anneme ne komik değil mi diyor. Annem de çok komik diyor ve bana uslu durmamı tembih ediyor. Eve dans ederek dön. Mrs. O'Connor'ın dans dershanesinde kalmak istemiyorum. Elimi zenciye kaptırmak, oradaki kızlar ve oğlanlarla sıraya girip dimdik durarak tepinmek istemiyorum. İleri bakın, başlar yukarı, aşağı bakmak yok. Siril'e bakın. İşte Siril. Turuncu etekliği ve madalyalarıyla Siril döne döne geliyor. Kızlar Siril'e bakıyorlar. Mrs. O'Connor da Siril'i çok seviyor. Ona bu dansları kim öğretti? Ve tabii Siril de Mrs. O'Connor'ı üne kavuşturmadı mı? Siril salonu baştan başa kat ediyor. Cennetten inmiş bir melek gibi. Hadi Frank dans et, suratını asma. Ayağını yerden kaldır Tanrı aşkına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mara, Frank'e yardım et. Ayakları birbirine dolanmadan tut onu. Mara 10 yaşlarında iri yarı bir kız. Bembeyaz dişleri ve altın renkli elbiseleriyle bana doğru dans ederek geliyor. Elini ver bana küçük çocuk. Sonra başım dönene kadar beni salonda sürüklüyor. Tam bir aptal durumuna düşüyorum. Utanıyorum, kızarıyorum. Sonunda plak bitiyor ve kurtuluyorum. Gramofon hışır hışır sesler çıkarıyor. Mrs. O'Connor çok teşekkürler Mara diyor ve Siril'e dönüyor. Siril, haftaya Frankie'ye seni meşhur eden birkaç figürünü gösterirsin. Evet çocuklar, haftaya görüşürüz. Zenciye 6 penny getirmeyi unutmayın. Çocuklar gruplar halinde dershaneden çıkıyorlar. Ben de arkadaşlarım beni o eteklikli oğlanlar ve şıkır şıkır dans elbiseleri giymiş kızlarla bir arada görmesinler diye kaçıyorum. Annem evde Brady Hanım'la çay içiyor. Ne öğrendin bakalım diye soruyor ve mutfakta beni dans ettiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3. Brady ile katıla katıla gülüyorlar. İlk ders için fena değil. Bir ay sonra Cyril Benson gibi dans edeceksin. Ben Cyril Benson olmak istemiyorum. Ben Fred Astaire olmak istiyorum. Gülmekten annemle Brady Hanım'ın ağzından çaylar püskürüyor. Brady, İsa seni korusun diyor. Kendine nasıl da paye veriyor. Sevsinler seni Fred Astaire. Annem Fred Astaire'in her cumartesi derslerine devam ettiğini ve benim gibi sokaklarda boş tenekeleri ve taşlara tekme ata ata ayakkabılarını eskitmediğini söylüyor. Eğer onun gibi olmak istiyorsan her cumartesi Mrs. O'Connor'ın dans derslerine gitmen gerek. 4. cumartesi Billy Chample'ın kapıyı çalıp anneme Mrs. McCord diyor. Frankie dışarı çıkıp bizimle oynayabilir mi? Hayır Billy, Frankie dans dersine gidecek. Billy beni yokuşun dibinde bekliyor. Neden dans derslerine gidiyorsun ulan? Bu kız işi. Cyril Benson'a mı benzemek istiyorsun? O eteğiyle ve madalyalarıyla kızların arasında dans eden yaratık gibi mi olacaksın? Sonra da ocağın başına oturup çorap ör istersen. Dans edersen adam gibi futbol oynayamazsın. Ne Amerikan futbolu ne de gal futbolu. Dans eden erkekler kızlar gibi yürür. Herkes sana güler. Dans derslerine o anda son veriyorum. Cebimde 6 penny var. Zencinin ağzına atacağıma Lyric sinemasına gitmeye karar veriyorum. 6 penny ikimize de yeter diyorum. Şekerleme içinde 2 penny artar. Billy ile nefis bir film izliyoruz. Eve döndüğümde annemle babam ocağın karşısında oturuyorlar. Bana o gün dans dersinde neler öğrendiğimi soruyorlar. Eliz kuşatması ve limerik duvarları daha önce öğrendiğim gerçek danslar. Şimdi annemle babama bir şeyler uydurmak zorundayım. Annem hiç dingle kuşatması diye bir ders duymamıştım diyor. Ama madem bunu öğrendiniz hadi göster bakalım. Mutfakta kendi kendime müzik yaparak ellerim iki yanımda dans ediyorum. Tıt tırı tıt tıt. Annemle babam ayak hareketlerime uygun olarak el çırpıyorlar. Babam ne güzel bir dans diyor. Çok iyi bir dansçı olacaksın. Bu vatan için ölenler seninle gurur duyardı oğlum. Annem altı peniye karşılık pek bir şeye benzemiyor diyor. Bir sonraki cumartesi günü George Raft'ın bir filmine gidiyoruz. Ondan sonraki haftada George O'Brien'in bir kovboy filmini. Sonra James Cagney'e. Artık Billy'yi sinemaya götüremiyorum çünkü kliyiz şekerlemelerimle birlikte bir de çikolata yemek istiyorum. Bir anda dişim şekerlemeye yapışıp yerinden çıkıyor ve acısını beynimde hissediyorum. Şekerlemeyi atmaya kıyamıyorum. Dişi içinden alıp cebime atıyorum ve ağzımın öbür tarafıyla yemeye devam ediyorum. Ağzım kan içinde. Bir tarafında dayanılmaz bir acı, diğer tarafında nefis bir şekerleme tadı. Peki Tink'in sözleri aklıma geliyor. İki ucu boklu değnek. Eve dönmem gerek ama annemin tek dişimin eksik olduğunu fark etmemesi imkansız. Anneler her şeyi görür ve bilirler. Ayrıca ağzımızı ve dişlerimizi sık sık kontrol ederek bir hastalık kapıp kapmadığımıza bakarlar. Babamla yine ateşin başında oturuyorlar ve bana her zamanki soruyu soruyorlar. Bugün ne öğrendiniz? Hangi dans, adı ne? Kork duvarları diye bir dans öğrendiğimizi söylüyorum ve bir yandan dişimin ağrısına katlanarak bir müzik uydurup mutfakta dönüp duruyorum. Kork duvarları mı? Annem ayağa fırlıyor. Böyle bir dans yok. Babam gel bakayım şöyle diyor. Şurada karşımda dur ve doğruyu söyle. Bugün dans dersine gittin mi gitmedin mi? Artık yalan söyleyecek halim kalmamış. Damağım sonkluyor, ağzımda kan var. Üstelik gerçeği bildiklerinden eminim. Dans dersindeki yılanlardan biri beni Lyric sinemasına girerken görmüş, o Connor'a söylemiş. O da eve bir not yazmış. Uzun süredir derslere katılmadığımı ve iyi olup olmadığımı merak ettiğini söyleyerek, büyük bir yetenek olduğumu, gelecek vaat ettiğimi ve büyük dansçı Cyril Benson'ın izinden gideceğimi de eklemiş.